Çınaraltı. Hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Şu anda frekansınız TGRT FM ve programınız Çınaraltı. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, meşhur bir İstanbul türküsü var. Bunda olduğu gibi hala telgrafın kuşlar konan telleri ve semaya bakan direkleri türkülere, şarkılara konu oluyor mu bilemeyiz. Ama bir gerçek varsa o da elektrikli telgrafın tellerinin direkler üzerindeki ilk defa suya inişinin üzerinden 150-200 yıla yakın bir zaman geçti. Zamanımızda bilhassa postane PTT bünyesinde çalışanlar veya haberleşme tarihine meraklı olup da konuyla ilgilenenlerin dışındakiler telgraf kelimesinin başındaki elektrikli kelimesini anlamak için biraz zorlanırlar. Hatta bu sözü biraz fazla bulabilirler. Çünkü yaşadığımız çağın bir adı da uzay çağı. İnsanoğlu göklerle olan münasebetini ve bu konudaki çalışmalarını son yıllarda en üst seviyeye çıkarttı. Bu yolda öncekilerle mukayese edilemeyecek muvaffakiyetlere ulaştı. Ancak dünya çevresindeki haberleşme uyduları vasıtasıyla Afrika'daki bir olaydan hemen haberdar olunabildiği gibi orada bulunan bir yakınımızla da aynı süratle konuşabilmemiz mümkündür. Hiç şüphesiz insanlık bu seviyeye gelinceye kadar oldukça uzun bir yolu kat etmek mecburiyetine kaldı. Hatta telgrafın bulunmasından ve oldukça yayılma imkanı bulmasından sonra bile devlet hizmetleri haricinde İstanbul-Londra arasındaki bu vasıtanın istifadeyle karşılıklı haber göndermek isteyen tüccarın veya halktan birinin bu isteği ancak 24 saat yani bir gün sonra gerçekleşebiliyordu. Bu yüzden o zamanki Ceride-i Havadis gazetesinin telgraf görevlilerinin gayretiyle bu süre 16 saate indirildi. Ve bir defasında Manchester'dan çekilen bir telgraf İstanbul'daki alıcı tüccarın eline 4 saatte geçti. Bunu bu gazetede Ceride-i Havadis'te 820 numaralı nüshasında 1856 yılının 29 Cemaziyel Evvel nüshasında önemli bir havadis olarak veriyor Ceride-i Havadis. Çok önceleri karşılıklı kuleler vasıtasıyla bu kulelerden verilen çeşitli işaretlerle değişik iklim ve değişen şartlarda, değişen zamanlarda, günün değişen zamanlarında haberleşmeye çalışılıyordu. Bunun bilinen ilk örnekleri de milattan 500 yıl kadar önce İran'da görülmüştü sevgili dinleyiciler. Bu usul bugün mükemmelliğe erişmiş olan telgrafın da en basit şekli oluyordu. Samuel Morse'un keşfinden önce karşılıklı kuleler vasıtasıyla ve muayyen bir sistem içindeki haberleşmenin en güzel örneğini önceleri Fransa'da, sonra bütün Avrupa devletlerinde yayılma imkanı bulan Claude Chappe'ın elektriksiz havai telgrafında görüyoruz. Yıl 1791-93 ve devamı. Elektriğin telgrafa uygulanmasıyla elde edilen elektrikli telgraf ise bu konuda başlı başına büyük bir hadise olmuştur sevgili dinleyiciler. Biz aslında burada sözlerimizin başında da ifade ettiğimiz gibi size bu elektrikli telgrafın ilk doğuşundan, onunla ilgili bir takım hatıralardan bahsedeceğiz. Suya giren ilk kablo ve onun takipçilerinin kısa hikayesini anlatacağız. Bu sayede sınır taşımayan bir çalışmanın ve azmin elinden kurtulamayan başarının, çalışkan ve azimli kişilere gelen mutlu sonunda hikayesini anlatmış olacağız. Şüphe yok ki sevgili dinleyiciler, telgraf ve telefon her türlü vasıta bir yana bugün medeniyetin haberleşme sahasında en büyük ve en kıymetli eserlerinden. Bunun için günümüzde sayısız kabloların dünyanın çevresinde kaç defa çevrilerek uzadığını tespit etmek mümkün değil. Edildi mi edildi mi onu da bilmiyoruz. Ama Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekai'nin kaydına göre 1866 yılında telgraf hatlarının uzunluğu dünyamızı 7 defa kat edecek boyuta erişmiş bulunuyordu. Öyleyse bugünkü kablo dağılımını rahatlıkla dünya suları altında toprak üstünde sık dokunmuş bir örümcek ağına benzetebiliriz. Zamanımızda haberleşme vasıtalarının çeşitliliğini ve bunların bir kısmının da artık kabloya ihtiyaç duymadığını biliyoruz. Fakat insanların yakınlarına bir sayfelik mektuplarını ancak atlı, arabalı postalarla gönderdikleri devirler için kablo aracılığı ve alıcı-verici telgraf makinelerinin sağladığı kolaylık elbette ki çok daha açık bir şekilde ortaya çıkar. Sevgili dinleyiciler, Amerika'dan sonra ilk defa telgraf hatları İngiltere'de görülmeye başlandı. Fakat hem kabloların korunması güçlüğü vardı hem de yapım teknikleri pek eksikti. Ancak tren yolları boyunca kurulabiliyordu hatlar ve tünel geldiğinde rutubetten çekinildiği için tepeleri, yamaçları tırmanayarak yollarına devam ediyordu. İşte bu noktadan başlatılabilir hatların dayanıklı ve kullanışlı yapılabilmesi çalışmaları. Çok da uzak sayılmayacak bir gelecekte yeni dünya ve eski dünyayı bağlayabilecek bütün bir okyanusu geçecek, Amerika'nın haberlerini Avrupa'ya ulaştırabilecek seviyeye erişecekti. Başlangıç ile bu durağı düşünmek bile azmederek, ne istediğini bilerek çalışmanın, gayret etmenin parlak neticesini bize göstermeye yetecektir zannederiz. Daha tünellerdeki rutubetin telgraf kablolarını etkilediği devirlerde İngiliz Brett, manşın altından bir kablo geçirerek İngiltere ile Fransa'yı bağlamayı düşünmeye başlamıştı. Brett'in bu iş için İngiltere ve Fransa hükümetlerinden bir imtiyaz almaya çalıştığı sıralarda daha Fransa'da elektrikli telgraf yayılmamıştı. Bununla beraber sevgili dinleyiciler, 1849'da İngiltere kıyılarındaki Dover'dan Fransa sahillerine doğru hareket eden bir vapur manşta ilk kabloyu indirmeye başladı. Hız saatte 6-7 kilometreydi. Bir kazaya uğramadan Fransa'ya bağlandı hat. İngiltere'ye ilk defa artık Fransa'nın havadisi İngiltere'ye gecikme bilmeyen, fırtınadan korkmayan bir posta ile gelecek metnindeki telgraf çekildi ilk defa. Fakat çok geçmeden bir balıkçının ağlarına takılıp balıklarla beraber su yüzüne çıktı kablo. Önce bir deniz bitkisini kökü zannetti balıkçı. İçinin parlak sarı rengini görünce talihin kendisini özü altın olan bir bitkiyle karşılaştırdığını düşünerek sevindi. Tabii ki kopan hatla beraber haberleşme de durdu. Şirketin zararı büyüktü. Ayrıca böyle bir sistemin kurulamayacağını iddia edenlerin seslerini yükseltmesine fırsat vermişti. Bu başarısızlık yeni bir şirketin kurulmasına, daha dikkatli çalışarak daha dayanıklı bir kablonun gerçekleştirilmesine ve bunun çekilmesine sebep oldu. Yıl 1851'di. İngiltere ile Fransa'nın denizden birleştirilmesi başarısı, yeni teşebbüs sahiplerinin daha büyük başarılara ulaşmaya olan inançlarını, azimlerini kuvvetlendirdi sevgili dinleyiciler. 1852'de İngiltere İrlanda, 1853'te İngiltere Belçika, Hollanda ile Danimarka'nın değişik kısımları deniz kablolarıyla birbirine bağlandı. Ülkemiz sınırları içerisinde ilk deniz kablosu Kırım Harbi sırasında Balıklıova yakınındaki Saint George Manastırı'ndan Varna yakınına ve oradan da Florya'ya kadar döşendi sevgili dinleyiciler. Önce de İngilizler tarafından işletiliyordu bu hat, daha sonra Osmanlı Telgraf İdaresi'ne devredildiği gibi geniş imparatorluk sınırları içerisinde gerek yabancılar tarafından, gerekse doğrudan doğruya Telgraf İdaresi tarafından kara hatlarının yanında birçok deniz hatları da vücuda getirildi. Bilhassa Akdeniz'de birçok yönlere gidip gelen hatlarla kıyı ülkeleri birbirine bağlandı. Sevgili dinleyiciler, telgraf kablosunun denizler içindeki macerasının en büyük kısmını ise Avrupa'dan Amerika'ya uzanan bir hattın kurulması, çalışması teşkil eder. Avrupa'da telgraf konusunda çeşitli çalışmalar yapılırken bazı Amerikalılar da Atlas Okyanusu'nu aşarak Avrupa ile Amerika arasında haberleşmeyi sağlayacak kablonun döşenmesi, gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarına başladılar. Bu kendinden öncekilere göre gerçekten çok büyük bir çalışmaydı. Çünkü Avrupa çevresinde çekilen hatlarla haberleşmeye bir iki günlük bir sürat kazandırılıyordu. Halbuki düşünülen gerçekleştirildiğinde 15-20 günlük bir hız, yani bu kadar zamanda Avrupa'dan Amerika'ya ulaşacak bir haberin derhal iletilmesi mümkün olabilecekti. Fakat iki büyük kara parçası arasındaki en yakın noktaların arası İrlanda'dan Amerika'ya 3000 kilometreden fazlaydı. Derinlik ise daha önce kablo döşenen denizlerle kıyaslanamayacak kadar fazlaydı. Bu durumda imal edilecek kablonun hem çok kuvvetli hem de çok uzun olması gerekecekti. Bu da her şeyden önce büyük bir sermayeye muhtaçtı. Bütün bu güçlükler dolayısıyla çok değişik fikirler ve görüşler arasında iki kıtayı birleştirecek hattın Grönland veya Bering Boğazı'ndan geçmesi de söz konusu edilmekteydi. Nihayet kablonun yapımına İngiltere'deki fabrikalarda başlandı sevgili dinleyiciler. Elde bu yolda birikmiş tecrübeler vardı. Kablo 4000 kilometre uzunluğunda ve 3000 tonilato ağırlığındaydı. Kablo içerisindeki tellerin uzunluklarının toplamı ise 500 bin kilometreden fazlaydı. Yani ekvatoru 13 defa çevirebilecek uzunlukta teller topluluğu. Kablonun Atlas Okyanusu'na döşenmesi için İngiltere tarafından Agamemnon, Amerika tarafından ise Niagara adlı vapurlar vazifelendirildi. Her iki vapur üzerinde yapılacak işe göre gereken değişiklikler yapıldı. Yeni makineler takıldı. İki parçalı kablonun ilk kısmını Niagara, İrlanda'dan denize bırakmaya başlayacak, yarı yolda Agamemnon'a bağlanacak, kablo onun vasıtasıyla geri kalan kısımda denize indirilecekti. Kablo bırakılma işlemi için en uygun yolun bulunması gayesiyle Atlas Okyanusu'nun derinliklerinin yeni haritaları yapıldı. En sakin ve en fırtınasız mevsimin seçilmesi için araştırmalara girişildi. Nihayet 1857 yılının Ağustos ayında kablo döşenmeye başlandı. Niagara beraberinde Agamemnon ve diğer 3 yardımcı gemiyle beraber İrlanda'da Valencia limanındaki merkeze bağlanan kabloyu denize bırakmaya başladı. Çok düzenli başlayan çalışma 10. kilometrede kablonun kopmasıyla duruverdi. Fakat kabloyu bulup lehimletmekte ve çalışmalara devam etmekte gecikilmedi. Bundan sonra Niagara'nın çalışmaları 5 gün iyi gitti. 5. günün bitiminde şiddetli bir fırtına başladı ve çalışmalar aksadı. Bu sırada kablo tekrar koptu. Sahilden 500 mil açılmıştı ve deniz çok derindi. Çaresiz kablo bırakıldı, geri dönüldü. Şirket her şeye rağmen işi tamamen bırakmaya taraftar değildi. Yeniden kaybedilen kablonun iki mislini yaptırdı. Ertesi sene kablo döşenmesi için yeni bir usulün denenmesine karar verildi. Bu sefer iki gemi Atlas Okyanusu ortasında buluşacak ve burada lehimlenen kablo iki zıt yöne doğru aynı zamanda denize bırakılacaktı. Böylece fırtınaya tutulma ihtimali azalacak, döşenme zamanı yarıya inecekti. Herhangi bir kopma durumunda kaybedilen kablonun uzunluğu 1000 mili geçmedikçe vapurlar İngiltere'ye geri dönmeyecekti. Önce Kuzey Denizi'nde bunun bir tecrübesi yapıldı ve başarılı olundu. 1858'de Niagara ve Agamemnon iki harp ve iki de nakliye gemisiyle İngiltere'den ümit ve başarma azmi yüklü olarak yola çıktılar. Sanki çalışmalarını güçleştiren sebepler de onlarla beraber vazifeye başlamışlardı. Daha kablonun lehimleneceği yere gelmeden bir fırtına çıktı. Niagara'ya fazla tesir etmedi fakat ondan daha küçük olan Agamemnon'u oldukça hırpaladı. Yola devam etme imkanı bulamadı gemi ve bir başka yöne dümen kırdı. Ancak burada 3 gün 3 gece devam eden bir fırtınaya tutulmaktan kurtulamadı. Agamemnon birleşme yerine geldiğinde geçirdiği fırtınaların tesiriyle epeyce zarar görmüştü. Nihayet çalışmalar her iki kablonun lehimlenmesi ve gemilerin zıt istikamette hareketleriyle başladı sevgili dinleyiciler. Fakat daha pek az ayrılmışlardı ki kablo koptu. gemiler tekrar başa döndüler. Lehimlenmeden sonra tekrar zıt istikametlere doğru birbirinden ayrılırken artık 500 milden fazla kablo kaybederlerse tekrar birleşmeyerek İngiltere'ye döneceklerdi. Talihsizlik devam ediyordu. 500 milden daha fazla kablonun denize indirildiği bir sırada kablo yeniden koptu. Gemiler için Liverpool'e dönmekten başka çare kalmamıştı. Fakat dedikodular o kadar artmıştı ki şirket gemileri eldeki kabloyla hemen yola çıkardı. 29 Temmuz'da yeniden Atlas Okyanusu ortasında birleşti gemiler ve çalışmaya başladılar. Bu sırada Agamemnon tarafından gelen bir balina kablo için tehlikeli oldu. Bundan biraz sonra da kablonun 20 dakika içinde denize indirilmesi gereken kısmında bir hatanın olduğu fark edildi. Tamirat zamanında bitirilemedi. Bunun üzerine çok tehlikeli olacağı bilindiği halde kablo döşeme işlemi durduruldu. Hızla denize inen kablo ağırlık nedeniyle kopabilirdi. Çok yavaş ve titizlikle yapılan muamelelerle bu tehlike önlendi. Tamirat tamamlanarak yola devam edildi. 6 gün gayet muntazam devam eden çalışmalardan sonra sevgili dinleyiciler, bu defa da Agamemnon'un önüne büyük bir buzdağı, bir iceberg çıktı. Rota değiştirilirse kablonun kopması, aynı istikamette devam edilse buzdağına çarpmak ihtimali vardı. Talih bu defa kablo şirketine yardım etti ve tehlikeyi atlatmak mümkün oldu. Ama bu sonuncu değildi. Nitekim çok geçmeden büyük bir yelkenli geminin Agamemnon'a doğru geldiği görüldü. Çarpışmanın olması kaçınılmaz gibi görünüyordu. Bu seferki tehlikeyi de iki gemi arasına giren refakatçi harp gemisi sayesinde atlatmak mümkün oldu. Nihayet başka bir tehlikeye uğramadan Ağustos'un 5'inde kablo uçları karaya ulaştı.
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
Evet, Atlas Okyanusu'na döşenen kablo iki karaya ulaşmıştı. Artık karşılıklı tebrik telgrafları gönderiliyordu. Birleşik Devletler'in Cumhurbaşkanı İngiliz Kraliçesine bir telgraf çekti. Bu cevabı bir telgraftı bu. Kraliçeyi tebrik ettikten sonra sonsuz sevinç vesilesi olan bu zafer faydası büyük cihangirlerin harp meydanlarında oraları insan kanı sulayarak kazandıkları zaferlerden çok daha büyük olduğu için pek şereflidir diyordu. Ve iki millet arasında bir sulh ve sevgi bağı olmasını temenni ediyordu. Bu başarı İngiltere ve Amerika'nın her tarafında büyük bir coşkuyla, heyecanla kutlandı sevgili dinleyiciler. Büyük bir masraf, büyük bir emek harcanarak yaptırılmıştı bu kablo ve açılışından itibaren yalnızca 23 gün kullanılabildi. Bu sürede ancak 400 kadar telgraf geçirilebilmişti. Elde edilen bu netice, böyle bir teşebbüsün muvaffak olamayacağını söyleyenleri haklı çıkarır gibiydi. Fakat şirket mensupları bu başarısızlığı da yenmeye kararlıydılar. Yeni bir kabloyu yapmaya başladılar. Başarısızlık ihtimalinden bahsedenlere yine başlayacağız. Kaç defa muvaffakiyetsizliğe uğrarsak uğrayalım, yine başlayacağız. Ta muvaffak oluncaya kadar tekrar tekrar başlayacağız cevabını veriyorlardı. Bu sözün yerine getirilmesi tabiatıyla söylenmesi kadar kolay değildi sevgili dinleyiciler. 4 yıllık bir çalışmayla 1862'de 17 milyon frank sermayeye sahip yeni bir şirket kuruldu. Kablo imalinde büyük yenilikler ve gelişmeler kaydedildi. Bu iş için çok büyük bir gemi temin edildi. Kablo döşeme makinalarında değişiklikler yapıldı. Nihayet sayılması oldukça uzun sürecek birçok engellerle karşılaşıldıysa da hepsi aşıldı. Ve 1864'ün Temmuz'unda Valencia'dan kablolarla yüklü bir vapur hareket ettirilebildi. İşte kesin muvaffakiyet bu sefer elde edildi. Amerika ile Avrupa ancak şimdi mükemmel bir kabloyla birbirine birleştirilmişti. Daha sonra ikinci bir bağlantı daha temin edildi. İşte Avrupa ve Amerika'yı telgraf kablosuyla birbirine bağlamayı, böyle yorucu ve usandırıcı çalışmaları ümit içinde azmederek yapabilenler başardılar. Gerçekten sevgili dinleyiciler, zorlukların önünde yılmadan, muvaffakiyetsizlikler karşısında ümitsizliğe düşmeden sarsılmayan bir iradeyle ve o yönde çalışma, işte her şeyde olduğu gibi burada da başarının tek kılavuzu oldu.
Then murad tabi
Dinleyiciler, pek eski bir yerleşim merkezidir Üsküdar. Üsküdar'ın tarihi efsanelerle doludur. İki kıtayı bağlayan yolun üzerinde ve İstanbul Boğazı kıyısında yer aldığı için kısa sürede gelişmiş Üsküdar, sık sık el değiştirmiş, her devirde ehemmiyetini sürdürmüş. Şimdi bugün isterseniz sizlere Üsküdar Üsküdar değilken diyelim ve Üsküdar Üsküdar değilken nasılmış, onunla ilgili ilginç hatıralar, İlginç bilgiler vermeye çalışalım. Sevgili dinleyiciler, Üsküdar'ın bilinen en eski adı Hirisopolis'tir ve yaldızlı şehir manasına gelir. Bunun sebebi ne? Sebebi güneş batarken Üsküdar tarafındaki binalar İstanbul'dan böyle yaldızlı gibi görünürdü. Bu adın efsanevi Argos kralı Agamemnon'un oğlu Harises'in mezarının burada bulunmasından geldiği de söylenir. Harises, Hirisopolis'e dönmüş. Ancak bu rivayeti pek kabul eden yok. Çünkü aslında Agamemnon yalnız efsanelerde, destanlarda var olmuş hayali bir şahsiyet. Öyle olduğuna göre bir oğlunun mevcut bulunması ve Üsküdar'da ölerek elbette orada gömülmesi pek imkan dahilinde görülmüyor. Üsküdar tabiri ise Bizanslar zamanında Skutari denilen bir cins askerin buradaki Skutarion adlı kışlalarından gelmiş olduğu rivayet ediliyor. Bir başka rivayet daha var. Buna göre posta hizmetinde kullanılan ulaştırıcıların, Tatarların menziline Skudar denildi o zaman. Ve buradan doğuya hareket eden veya o taraftan gelen postaların ilk ve son menzili vardı. Bu kelime ise diğer bazı kelimeler gibi Farsça Üsküftar'dan bozma ve bu dilden Bizans Rumcasına geçmiştir. Bu da bir rivayet. Ayrıca başka bir rivayet var. Yine Farsça asıllı Skutal kelimesinden de gelmiş olabileceğini söyleyenler var. Skutal, şifreli haberleşmede kullanılan araç gerece deniliyor. Bir silindile sarılan gergin deriye istenilen yazılıyor ve gönderiliyor. Bu yazıyı ise ancak bu silindirin bir aynı kendisinde bulunan aynı şekilde üzerine sarmak suretiyle okuyabiliyordu. Her neyse, yani Üsküdar ismi ister Skutarius'tan gelsin, ister Üsküftar'dan gelsin, ister Skutal'den gelsin. Hatta bir rivayet daha var. O rivayet de Eskidar'dır. Eskidar, eski dar da memleket. Eskidar, neden eski memleket? Çünkü Üsküdar İstanbul'un fethinden 100 küsur yıl önce fethedilmiştir. Yani Üsküdar İstanbul'un fethini görmüştür. Yani İstanbul'u almadan çok önce Türkler Üsküdar'daydı. Onun için buranın ismini, muhtemelen Skutar'dan gelen ismini Türkler her zaman yaptıkları gibi Üsküdar'a çevirmişler. Yani Eskidar demişler, o da Üsküdar'a dönmüş. Mesela Amorion'u fethediyorlar, Amiriye diyorlar. Ankira'yı fethediyorlar, Engürü diyorlar. Yani kendi dillerinde ona benzer bir ifadeyle onu kullanıyorlar. Tümden değiştirmiyorlar. Muhtemelen bu Skutarius'un ismini de Eskidar'a, eski memleket manasına Eskidar'a çevirdiler. Her neyse, Üsküdar ismi işte böyle çok çeşitli rivayetlerden geliyor. Üsküdar sevgili dinleyiciler aslında Kadıköy'e bağlı küçük bir köydü. Eski Kalkedonyalılar tarafından M.Ö. 6. asırda bir ticaret iskelesi olarak kurulmuştu. Sonradan da talihin tesadüfüne bakın ki Kadıköy köy olarak Üsküdar kazasına bağlandı Osmanlılar zamanında. M.Ö. 508 yılında Pers hükümdarı Darius, biz Dara diye biliyoruz, onun idaresine girdi Üsküdar. Atinalı kumandan Alkibiades, Atina'nın rakibi İsparta'yı karada ve denizde üst üste yendikten sonra Milattan önce 410 yılında burasını zapt etti. Burada bir gümrük yeri kurdu. Ve boğazın her iki yönünden gelen geçen gemilere yük değerlerinin onda biri kadar gümrük vergisi vermeye mecbur bırakıldı. Yine Atinalı kumandanlardan Hares, Makedonya kralı Filip'in, Büyük İskender'in babası Filip'in tarafını tuttukları için ve ayrıca Karadeniz Hububat yolunu açmak maksadıyla büyük bir donanmayla gelerek Bizansları yenmiş, Üsküdar'ı da işgal etmişti. O sırada pek sevgili eşi Damalis vefat ettiğinden ona burada bir türbe ve kurban sunak yeri yaptırdı. Üzerinde inek heykeli bulunan bir adak sütunu diktirdi. Bu mezarın bulunduğu yer kıyıdan 180 metre mesafedeki kaya çıkıntısındaydı. Şimdi burada ne var? Kız Kulesi. Bu yerde yapılan ilk kule işte Damalis Kulesi diye anılırdı sevgili dinleyiciler. Bir başka rivayete göre Hares eşini buraya değil Üsküdar kıyısında bir yere gömdürmüştü. Ve bu rivayet daha doğru olarak kabul ediliyor. Bu yüzden Üsküdar kıyıları Damalis kıyıları diye anılırdı. 1346 yılında Bizanslı Prenses Theodora ile evlendi Osmanlı hükümdarı Orhan Bey. Ertesi yıl kayınpeder İmparator 6. Yohannis Kantakuzenos'u ziyaret için Üsküdar kıyılarına kadar geldi. İşte o zaman imparator kendisini bu Damalis Kulesi'nde bekledi. Ve burası o sıralarda hala gümrük yeri olarak kullanılıyordu. Yani Kız Kulesi'nin olduğu yer. Bizanslı tarihçi Niketas Huniates, İmparator 2. Manuel Komnenos zamanında burada küçük bir kulenin inşa edildiğini kaydediyor. Bu kule Damalis Arkla diye anılmıştır. Aynı imparator, burasıyla Sarayburnu'nda bulunan ve savaş araçlarının muhafazasına tahsis edilmiş olan Mangana Kulesi'nin arasına bir zincir gerdirmiş, boğazı kapatmıştı. Neden böyle yapmıştı? Gemilerin gümrük vermeden geçmelerine mani olmak veya düşman gemilerini durdurmak için. Zincirin denize batmaması için de suyun yüzüne belli aralıklarla büyük sallar yerleştirmişti. Ve zincir bunlara tutturulmuştu. Bu zincirin ne kadar bir süreyle kullanıldığı belli değildir. Bizim meşhur Kız Kulesi, Batılılar tarafından Leander Kulesi diye anılır. Bu da bir efsane dolayısıyladır sevgili dinleyiciler. Buna göre Anadolu kıyısındaki Abydos köyünde Leander adında bir delikanlı, karşıda Sestos köyünde de Hera adında genç bir rahibe vardı. Bunlar bir panayırda birbirlerini görüp sevmişler. Hera geceleri kulenin üzerinde ateş yakarak işaret verir. Leander da bunun üzerine denizi yüzerek karşıya geçip onunla buluşmaya gidermiş. Bir gece rüzgar ateşi söndürmüş. Leander da bu yüzden denizde yolunu kaybederek boğulmuş. Hera bunu öğrenince kendisini kuleden atarak intihar etmiş. Ancak efsanede bu hadisenin geçtiği yer Karadeniz Boğazı değil, Çanakkale Boğazı Dardanel olarak belirtildiği halde Kız Kulesi yine de Batılılar tarafından Leander Kulesi diye anılmıştır. Belki de hikayedeki kuleye çok elverişli bir şey oluşturduğu, örnek oluşturduğu için. Hayatı, istikbali, kaderi daima İstanbul'a bağlı kalmıştı Üsküdar. 626'da tekrar terslerin, 710 yılında Müslüman Arapların, 782 yılında ve Harun Reşit zamanında tekrar Abbasi hakimiyetindeki Arap İmparatorluğunun, Müslüman Arap İmparatorluğunun eline geçti. Ve birçok kereler tabii yağma edildi. Bizanslar devrinde Anadolu askeri tarafından başkente karşı kalkışılan ve hemen daima başarısızlıkla sonuçlanan birçok ayaklanmaların merkezi burası olmuştu. 669 yılında 4. Konstantinos Pagonas, 715 yılında 2. Anastasios, 742 yılında 5. Konstantinos Kopernimos, 803 yılında 1. Nikeforos zamanlarındaki isyanlar işte bunların arasında sayılabilir. 2. Nikeforos Fokas, 963 yılında kendisini burada imparator ilan ederek Bizans'a hakim olmayı başarmıştı. Yine İzak Komnenos, 6. Mihail Stratiokikos'u tahttan indirmek için Üsküdar'a kadar geldi. O da başarıya ulaştı ve imparatorluğu elde etti. Bu arada tabii en büyük yardımcısı eski imparatorun icraatını pek hoş görmeyen Patrik Mihail Kerollarios olmuştu. ...1997 yılında Haçlı ordusunun askerleri Boğaziçi'ni bugünkü Anadolu ve Rumeli Hisarları mevkiinden yani Nosekleon ve Firas Keon diyordu o zamanki isimleriyle bunların. Buradan geçerek Hrisapolis tepelerine ya yani Üsküdar tepelerine yerleştiler. 1101 ve 1102 yıllarında yine Haçlı orduları geldi. Bunlar da aynı yerde ordugah kurdular. 1146 yılında Fransa Kralı 7. Louis ile Alman İmparatoru 3. Konrad'ın kumandasındaki Haçlı ordusu da yine burada konakladı. 1203 yılı Haziran ayının 26. günü 4. Haçlı ordusunun başkanları Hrisapolis'i, Üsküdar'ı zapt ettikten sonra Skytarion sarayına yerleştiler. İşte onların kurduğu Bizans Latin İmparatorluğu'nun 1261 yılında ortadan kalkışından ve hakimiyeti Bizanslı Paleologos hanedanı ele geçirdikten sonra Üsküdar, Türk ilerleyişlerine karşı çıkarılan orduların bir hareket noktası oldu. Bu devirde imparatorların bu Skytarion sarayında oturdukları da oldu. Fakat 14. yüzyıl ortalarına doğru bütün Bitinya, yani bugünkü Bursa, Bilecik, efendim Kocaeli, Sakarya illerinin tamamıyla Bolu ilinin batı tarafındaki yarısını kapsayan bölge Osmanlılar tarafından zapt edildi. Onun için Üsküdar'ın hangi tarihte Bizans İmparatorluğu'ndan kesin olarak ayrıldığı belli değil. Ancak İstanbul'un fethiyle neticelenen son kuşatması sırasında Bizanslara değil Osmanlılara ait olduğu muhakkak. Şehrin fethinden sonra ise burası artık sonuna kadar devam etmek üzere Üsküdar adını almıştır. Doğudan gelen ticaret kervanlarının da durak yeri burası olduğu için gittikçe önem kazandı, gelişip genişledi. İstanbul Türkler tarafından alındığı sırada Kız Kulesi harap haldeydi sevgili dinleyiciler. Yıktırıldı, yerine ahşap bir kule yaptırıldı. Bu da daha sonra yandı ve Sultan 3. Ahmet tarafından tekrar yaptırıldı ki zamanımıza kadar gelmiş olan kule işte budur. Üsküdar'ın yanında ve ona bağlı olan Hristokeramos vardı sevgili dinleyiciler. Bu kelime yaldızlı kiremit manasına gelir. Semt bu adı İmparator 2. Justinianus'un yaldızlı kiremitlerle kaplı olarak yaptırdığı bir kiliseden almıştır. Bu kiremitlerin hamuruna pişmeden evvel altın tozu karıştırılmıştı. Onun için parlaklığını kaybetmez ve güneş vurduğu zaman pırıltısı ta uzaklardan görülürdü. Adı Meryem Ana Kilisesi'ydi. Hristiyanlara yapılan zulüm ve işkencenin arttığı Roma İmparatoru Dioklesianus devrinde din uğrunda canını vermiş olan Hristiyan azizlerinden kalmış olduğuna inanılan ve bu sebeple mukaddes sayılan birçok eşya işte burada muhafaza edilirdi. Aynı imparator burada bir de saray yaptırmıştı. Bugün ise hiçbirinin kalıntıları mevcut değildir. Üsküdar'ın limanı Kadıköylülere aitti sevgili dinleyiciler. Şimdi oldukça doldu bu liman. Onların bir ticaret iskelesi vardı vaktiyle. 400 yılına doğru 10 binlerin ricatından kalan döküntüler buraya varmış ve Anadolu'da topladıkları değerli ganimetleri satmak için burada bir hafta kalmışlardı. 1. Konstantinos 322 yılında rakibi Licinius'u Üsküdar tepeleri üstünde kesin bir mağlubiyete uğratmıştı ve Nikomedia'ya, İzmit'e kaçmaya mecbur ederek Roma İmparatorluğu'na hakim olmuştu. Sonra baş şehri yeniden kurduğu Bizans şehrine nakletmişti. Bizans zamanında Üsküdar'da birçok manastırlar vardı sevgili dinleyiciler. Ancak bugün yerleri bile bilinmiyor. En meşhurları İmparator Manastırı'ydı. İzak Komnenos, Bizans'a hakim olduktan sonra Skytarion Sarayı'na getirilerek öldürülen eski imparator Mihail Stratiotikos'un şeysi, cesedi kanlı elbiseleriyle beraber buraya gömülmüştü. Daha sonra bugünkü Fatih Camii'nin yerinde bulunan ve o sıralarda Patrik'in makamı olan Ay Apostoli, yani Türkler buna Havaryun Kilisesi denirdi. Bunun cesedi sonradan oraya nakledilmiştir. Kadıköy'ü Üsküdar'ı Haydarpaşa Çayırı ayırır sevgili dinleyiciler. Peki buraya adını veren kim? Buraya adını veren Türk diplomatı ve Türk kumandanı Koca Haydarpaşa'dır. Bu zat 1512 yılında İsparta'nın Gelen Dost kazasında dünyaya gelmişti. Macaristan seferinde, Budapeşte'nin fethinde ve İran seferinde bulunmuştu. 1550 yılında Paşa ünvanıyla Beylerbeyi oldu. Sokullu Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı sırasında ikinci vezirliğe yükseltildi. Yabancı dil bildiği için siyasi müzakerelerin idaresinde vazife verilmişti kendisine. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Zigetvar seferinde bulundu. Bobokça ve Köstence kalelerini fethetti. Sultan II. Selim zamanında Kıbrıs seferine katıldı. Bu Haydarpaşa, İspanyol ve Venediklere karşı Halkulvaat zaferini kazanınca kendisine Cezayir ve daha sonra da Sivas valiliği verildi. Bilhare Safevilere karşı İranlara karşı açılan Doğu seferinde vazife aldı ve Gence'yi fethetti. En sonra 1595 yılında Eflak seferine katıldı. İşte bu sırada Bükreş'te şehit düştü. Bunun konağının bulunduğu yer Haydarpaşa Çayırı veya Haydarpaşa Sahrası diye anılmıştır. Daha sonra 1906-1908 yılları arasında yapılan demiryolu garı da onun adına hürmeten Haydarpaşa Garı diye anılmıştır. Yakın zamanlarda bir Christine Haydar diye birisi çıktı. Bir Fransız artist. Ben Haydarpaşa'nın geliniyim diye geldi Türkiye'ye. Epey bir sükse yaptı. Filmler falan çevirdi. Ve bu ismi kullandı. Haydarpaşa Garı'nın önünde resimler çektirdi. Sarışın bir dilber. Bu Christine Haydar'ın bir kere soyadı kocasından geliyor. Kocası Cezayir asıllı. Hiç Haydarpaşa'yla alakası yok. Haydarpaşa'nın gelini olması mümkün değil. Çünkü Haydarpaşa öleli 500 sene oldu neredeyse. Ayrıca bu istasyonun yapıldığı zamanda veya daha önce ve daha sonraları Osmanlı Devleti'nin hizmetinde Haydarpaşa diye bir kimse mevcut değildi. Haydarpaşa ta 500 sene önce vefat etti. Bu gar binasının projelerini Alman mimar mühendisleri çizdi. Otto Ritter'le Helmut Kohn'u çizdiler. İnşaat da onların gözetimi altında yapıldı. Yani bu garın inşasıyla Haydarpaşa diye bir kimsenin alakası yoktur. İşte daha önce de söylediğimiz gibi Haydarpaşa Garı bu ismi adını bulunduğu semtten aldı. Bu Haydarpaşa Çayırı'ndan, Haydarpaşa Sahrası'ndan aldı. Oraya adını veren Haydarpaşa ise vefat edeli 500 sene geçmişti.
Boom! gidin durmala. Hatam bu azıkta küre belinden doğru bir kata gidin durmala. Durmam neden benim altın var aşkım. Durmam neden benim altın var aşkım. Sana demişlermiş yağmurda yaşa. Sana demişlermiş yağmurda yaşa. Durmam sen hiç korkan bir ağacı kuşta. Durmam sen hiç korkan bir ağacı kuşta. Doğru bir kalbime gidin durmala. Benden yana selam gidin durmala.
Sevgili dinleyiciler, 1911 yılının 22 Ağustos günüydü. Paris'te meşhur Louvre Müzesi'nin salonuna ellerinde fırçalarıyla, boyalarıyla giren ressam Louis Baron'un düşüncesi yapmaya aklına koyduğu yeni bir tablodaydı. Güzel bir Parisli kadının Leonardo da Vinci'nin ölümsüz eseri La Gioconda'yı yani Mona Lisa'yı hayranlıkla seyrederken resmini yapacaktı. Ama salona girdiği zaman tablonun her zaman yerinde olmadığını gördü. Görevlilerin şefine sorduğunda herhalde reprodüksiyonunu yapmak için fotoğraf stüdyosuna götürmüşlerdir. 1-2 saate kalmaz getirirler cevabını aldı. Bir saat geçti, bir saat daha geçti. La Joconde görülmedi. Sorulduğu zaman da fotoğraf stüdyosunda olmadığı öğrenildi. Müze sorumlusu Bay Bennett'e haber verildi. Onun da bu konuda hiçbir bilgisi yoktu. O sıralarda bir merdivenin altında meşhur tablonun atılmış çerçevesini buldular sevgili dinleyiciler. Bütün müzede panik havası işte o andan itibaren esmeye başladı. Hiç kimsenin meşhur tablonun çalındığına dair en küçük bir şüphesi bile yoktu. Herkesin gözünün önünde çalmışlardı Da Vinci'nin meşhur La Joconde'unu. Dujardin Bomeç'in atlayıp müzeye gelmesi fazla uzun sürmedi. Arkasından da polis müdürü bitiverdi. İlk iş olarak müze ve bahçedeki ziyaretçilerin dışarıya çıkartılmaması istendi. Ama boşuna. Hemen tahkikata başlandı. Sabahleyin saat 7'ye doğru üzerinde işçi tulumu olan bir duvarcı ustasının müzenin kapılarından birini içerideki bir görevliye açtırdığı öğrenilmişti. Adam dışarıdaki duvarcıyı müzenin tamir ve bakım işlerinde çalışan işçilerden biri sanmış olmalıydı ki kapıyı açmakta mahsur görmemişti. Daha sonra da temiz giyinmiş birinin koltuğunun altında beyaz bir beze sarılı dört köşe tabloya benzeyen bir şeyle Tüleri'ye doğru uzaklaştığını görenler olmuştu. Yoksa bu adam sabahleyin müze kapısını açtırıp da içeriye giren o sahte duvar ustası mıydı? Polis vakit geçirmeden müzede çalışmakta ve daha önce çalışmış olan 257 kişinin parmak izlerini aldı. Bunların arasında müzenin baş sorumlusu Bay Homolink'ü de vardı. Ama bu teşebbüs hırsızın yakalanmasına imkan vermediği gibi bir ipucu da ortaya çıkmasını sağlamadı. La Joconde'un çalınmasıyla bütün Paris heyecan içinde çalkalanıyordu sevgili dinleyiciler. Gazetelerin her biri olaya kendince bir ışık tutmak maksadıyla bir takım faraziyeleri ileri sürmeye başladılar. Bunların birine göre La Joconde aşık bir ruh hastası, bir manyak çaldı. Bir başkasına göre hırsız meşhur tablonun kopyasını çıkartmak için çalmıştı, sonra getirip iade edecekti. Bir üçüncü fikirde tablonun başına gelen bu felaket asıl felaketin yanında hiç kalıyordu. Çünkü tahta üzerine yapılmış olan bu eser belki de sapıkçasına yakılmış çoktan kül olmuştu. Meşhur Lillüstrasyon dergisi tabloyu idarehaneye getirecek olan kimseye 40 bin altın frank ödeyeceğini ilan etti. Bir ilave etti. Gerekirse getirenin kişiliği gizlenebilir diye. Ama aradan günler geçtiği halde ne gelen oldu ne de bir haber getiren. Fransa kralı 1. François'nın Leonardo da Vinci'den Floransalı ressamdan 40 bin ekü sayarak satın aldığı bu portre sırayla Fontainebleau, Versailles ve en sonra da Tüleri saraylarını süslemişti. Sonra da müze haline getirilen Louvre Sarayı'nda teşhir edilmeye başlanmıştı. Bir süre sonra Stuttgart Müzesi'nde bulunan kopyanın da sırra kadem basması hadiseyi daha da karışık bir hale soktu. Bu belki polisi şaşırtmak için ustaca düzenlenmiş olan bir planın bir başka safhasıydı. Bir karikatüristin elinde yan kesicilere dikkat yazılı bir yafta tutan La Joconde deseni de işin şakasıydı. Müzenin baş sorumlusu olan Homol ise kendisine emanet edilen sanat eserlerini yeterince titizlikle koruyamadığı gerekçesiyle çoktan işinden uzaklaştırılmıştı. Ama hadise yavaş yavaş heyecanını kaybetti. La Joconde unutuldu, meşhur tablonun yeri doldurulamadı. ...1913 yılının sonlarına doğruydu sevgili dinleyiciler. Hadisenin üzerinden 2 yıldan biraz fazla bir müddet geçmişti. Floransa'da Alfredo Geri adında bir antikacı gazetelere eski tablolar almak istediğini bildiren ilanlar vermişti. Bu antikacı Paris'ten bir mektup aldı. Gönderen Leonardo Vincenzo adında biriydi. Ama bu adın gerçek olmayıp müstahar isim olduğu anlaşılıyordu. Mektupta La Joconde'un kendisinde olduğunu bildiriyor ve Leonardo da Vinci'nin ülkesine dönmesi maksadı ve şartıyla onu İtalya'da satmaya hazır olduğunu bildiriyordu. Antikacı önce bu tablonun sahte olabileceğini düşündü ve cevap yazmak istemedi. Ama sonra fikir değiştirdi. Çok geçmeden aynı Leonardo Vincenzo bir mektup daha yolladı bu antikacıya. Adam Floransa'ya geldiğini bildiriyordu. Bir otelde buluşmayı kararlaştırdılar. İkinci sınıf, gösterişsiz, gözlerden uzak bir oteldi. Odada antikacıyı esmer, zayıf, bıyıklı, gösterişsiz bir adam karşıladı. Elindeki özel olarak yapılmış sandığı açıp içinden bir sürü eski elbise çıkarttıktan sonra altındaki hususi kapağı kaldırdıktan sonra işte La Joconde gümrükten ancak bu şekilde geçirebildim diyerek çalınan tabloyu ortaya koydu. Ben de dedi sizin gibi İtalyanım ve 500 bin frank karşılığında La Joconde'u Uffizi Müzesi'ne bırakmakla mutlu olacağım dedi. Antikacı gözleriyle böyle tabloyu yer gibi inceledi. Gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamaya çalıştı. İçinden eğer diyordu gerçek La Joconde değilse bile çok güzel bir kopyası diyordu. Bıyıklı adam antikacının son tereddütlerini de yok etmek için tablonun arka tarafındaki Louvre Müzesi'nin hususi damgasını, mührünü gösterdi. Antikacı geri sonunda bakın dostum demek zorunda kaldı. Çok mühim bir işin içindeyiz. Böyle bir alışverişe tek başıma karar vermem mümkün değil. Yarın tekrar buluşalım. Bu sefer yanımda Uffizi Müzesi'nin müdürüyle geleceğim. Ama antikacının otelden çıkar çıkmaz da ilk işi polise koşmak oldu sevgili dinleyiciler. Ertesi sabah adamı kaldığı otelin odasında kıskıvrak yakalamaları hiç de zor olmadı. Hiçbir karşı koymaya, mukavemete uğramadan, karşılaşmadan onu tevkif ettiler. Adamın gerçek adı Vincenzo Perugia'ydı. 32 yaşındaydı ve boyacılık yapıyordu. Louvre Müzesi'nden bu meşhur tabloyu sırf vatanseverlik duygularının tesiri altında çaldığını söylüyordu ve bütün teferruatıyla her şeyi anlatıyordu. Vatanseverlik duygusuyla La Gioconda çalan adam, duvarcı işçisi kılığında müzeye giren adamın ta kendisiydi. Sarayın tamirinde uzun süre çalıştığı için Louvre'un bütün köşesini, bucağını çok iyi biliyordu. Kapıyı kolayca açtırmıştı. Kimsenin olmamasından yararlanarak tabloyu yerinden indirmiş, sonra da beyaz gömleğine sarıp koltuğunun altına sıkıştırarak dışarıya çıkartmıştı. Onu kaldığı odasına götürüp 2 yıl saklamıştı sevgili dinleyiciler. En ilgi çekici yanı, müzede daha önce çalışanlarla beraber onun da polis tarafından sorguya çekilmiş olmasıydı. Bir komiser evine kadar gidip baskın vermişti ama bir masanın üzerinde duran üstü örtülü tabloyu fark etmemişti bile. Daha da garibi, polisin konuşmalarını zapt ettiği kağıdı bu tablonun üzerinde tutmuş olması idi. İtalya bu sanat eserini kendi eliyle Fransa'ya iade ederek bir dostluk gösterisine bulundu. Vincenzo Perugia ise İtalyan mahkemesi tarafından 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Ki böyle durumlarda verilebilecek en hafif cezaydı. Hadiseyi meydana çıkaran antikacı da Fransa tarafından 25 bin altın franklık bir mükafatla mükafatlandırıldı. Ama antikacı bu miktarı çok az bulup mahkemeye verdi, ancak neticede kaybetti. 1 Ocak 1914 günü La Joconde getirilip parlak bir merasimle Louvre Müzesi'ndeki yerine yerleştirildi. Bu meşhur tabloyu çalıp 2 yıl evinde gizleyen hırsız Vincenzo Perugia'nın ise hapisten çıktıktan sonra kısa bir süre sonra yine Fransa'ya gidip zaman zaman yine onu seyrettiği görüldü. 1947 yılında Fransa'nın güneyinde sessiz sedasız öldüğü zaman bu hırsız, onun bir zamanlar Leonardo da Vinci'nin meşhur eserinin hırsızı olduğunu hatırlayan kimse kalmamıştı. Bu ünlü tabloyu yaptığı sıralarda Leonardo da Vinci 50 yaşlarında da sevgili dinleyiciler ve sanatının zirvesine çıkmış bulunuyordu. Bir gün şehrin ileri gelenlerinden hakim Francesco di Bartolomeo del Giacondo geldi. Kısa bir süre önce kızını kaybetmiş olan eşi Mona Lisa'nın bir portresini yapmasını istedi. Ressam önce pek istekli görünmedi ama kadını gördükten sonra kabul etti. Çünkü genç kadının tebessümünün tesirinde kalmıştı. 24 yaşındaki kadın o devirde moda olan narin çizgili, dar omuzlu, zayıf kadın tipinin aksine tombuldu. Yüzü yuvarlak olduktan başka krem sürmüş gibi de pırıl pırıl parlıyordu. Ressam yumuşak ışıklı bir dekor hazırladı. Kadını bir koltukta, kolu koltuğun koluna dayalı dimdik oturttu. Sıkılmasın diye de çalgıcılar tutup şarkılar söyletti. Soytarılar tutup onu eğlendirmeye çalıştı. Mona Lisa 1 yıl poz verdi. Ama bir gün ressam artık gelmenize gerek kalmadı dedi. Demek portrem bitti diye sorunca hayır, aksine yapmaya daha yeni başlıyorum cevabını verdi. Kadının o esrarlı tebessümünde sonsuz gerçeğin aksini yansımasını keşfetmişti. Artık modele ihtiyacı yoktu. Mona Lisa del Giaconda hakkında bilinenler bunlardan ibaret sevgili dinleyiciler. Genç kadından bundan böyle Giaconda ya da Fransızların dediği gibi La Joconde diye söz edilecekti. Fransa kralı 1. François'nın 4000 altın krona aldığı bu portre, Floransalı hukukçunun dürüst eşinin çehresi değil, Leonardo'nun ortaya çıkarttığı isimsiz, ideal bir güzellik sembolü kabul ediliyor. İtalyan sanat tarihçisi Angelo Conti, La Joconde'un tebessümünün aynı zamanda müşfik ve kötü ahlaklı, zalim ve merhametli, zarif ve kedi ifadeli olduğunu söylemiştir. Çoğu kimselere göre La Joconde hamile bir kadının ifadesidir. Kimilerine göre durgun bir suya taş attıktan sonra insanın yüzünün aldığı hali yansıtmaktadır. Bazı kimselere göre portrenin alt kısmı bir kadının, üst kısmı ise bir erkeğin yüzüdür ve o da Leonardo da Vinci'nin kendisidir. Louvre'a gelen ziyaretçilerin başka bütün tablolar hakkında tenkitler ileri sürmesine rağmen Mona Lisa'nın karşısında susmalarının sebebi bu olsa gerek. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve Bir Çınar Altı programı da burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.